Ayrım 8.
Tabii, ona göre hava hoştu. Amerikalılar buna alışkındı. Yeni sınırlar, üstü örtülü yük vagonları. Ama İrlanda'da öyle değildi. Annemle yaşamak ve bütün o, ben sana dememiş miydim konuşmaları, olmazdı. Ben de ona sosyal hayatını engelleyen yoğun ofis işini bırakıp Max gibi seyahat işine girmesini ve Max'in henüz girişemediği tatil turizmini yapılandırmasını söyledim. Mars'ın annesi Lida'nın bakımına daha çok yardımcı olsundu. Rivka'nın evliliği daha sona ermemişti ama bu gidişle erebilirdi. Tabii ki Rivka buna müthiş karşı çıktı ama buna beraberce güldük. Günler geçtikçe kendimi yıllardır olmadığım kadar güçlü ve iyi hissetmeye başladım. Brandon orayı çok sevmişti. Neden orada sana Malka diyorlar anneciğim diye sordu uçakla eve dönerken. Amerikan İngilizcesinde Maure'nin karşılığı bu diye açıkladım ona. Bu cevapla tatmin olmuştu. Tıpkı Dublin'e taşındığımızda annemin tutumu tahminimden çok daha iyi olduğunda ve bir kez bile ben sana dememiştim demediğinde olduğu gibi. Öğretmenlik yapacağım ve gerçek bir kütüphane kurabileceğim bir okulda iş bulmuştum. Ve Brandon giderek büyüyordu. Arada sırada onu İngiltere'ye babasını görmeye gönderiyordum. Ve böylece Alan'ın hırçın biri olduğunu, Declan'la çok fazla içtiğini söylediğini, okul müdürünün de ona aynı şeyi söylediğini memnuniyetle öğrendim. Rivka'ya her hafta mektup yazıyordum. O da bir fax makinesi almıştı ve hızla cevap veriyordu. Sonunda e-posta göndermeye başladık. Artık senede 4 kez Avrupa'ya geliyordu. Çünkü Max'in işinin sanat gezileri kısmını yürütüyor ve insanları galeri ve sergilere götürüyordu. Rivka gelip beni de görebilsin diye İrlanda'yı da listelerine dahil etmişlerdi. Sanırım İrlanda'da sanat değeri olan şeyler de vardı. Rivka Max'ten giderek daha az, Lida'dan giderek daha çok söz ediyordu. Max birçok iş toplantısına katılıyor ama çok seyrek eve uğruyordu. Başka bir kadın olduğunu düşünmüyorduk ama Rivka'ya olan ilgisinin söndüğüne karar vermiştik. Bir şekilde bunun çok da önemi yoktu. Tıpkı Aylin'in hırçınlığının öneminin olmadığı gibi ya da Declan'ın işten atılıp Rosemore yakınlarındaki eski yerine dönüp kayınbiraderlerinin yanında çalışmasının ve her gece Cullings'e gidip içki içebilmek için Aylin'den para isteyecek kadar az para kazandığının hiçbir önemi olmadığı gibi ama Lida ve Brandon bizim için önemliydi. Onlar bizim geleceğimizdi. Lida 17 yaşındayken tatil yapmak için benim yanıma Dublin'e geldi. Biraz olsun annesinden uzak kalmak istemişti ve Rivka ve ben bunu anlayabiliyorduk. Bu konuda kitap bile yazabilirdik. Lida kendini bildi bileli annesiyle babasının aynı yatakta yatmadığını, bunun doğal ya da normal olup olmadığını merak ediyordu. Amerika hakkında bir fikrim olmadığını ama işlerin orada farklı olabileceğini söyledim. Hem belki de böylesi daha iyiydi. Yıllarca kocamla aynı yatakta yatmıştım ve sonunda beni başka bir kadın için terk ettiğine göre bunun bir faydası olmamıştı. Çok anlayışlı davrandı. Oturup saçlarımı okşadı. Erkekleri anlaması zor dedi. Sevişmek istemediği bir erkek ona soğuk olduğunu söylemişti. Sonra da babası gibi eşcinsel olduğunu söylemişti. Bunu kimseye anlatmamıştı. Ona haklısın, en iyisi unutalım. Adam seninle sevişmek için deli oluyormuş ve sen istemediğin için ağzına geleni söylemiş dedim. Yıllarca yazıştık ama ne o ne de ben bu konuyu bir daha açmadık. Lida artık 20'li yaşlarına gelmişti. Dik başlı, esmer ve güzeldi. Hukuk okumuştu. Büyük bir hukuk firmasında çalışmaya başlamadan önce bu yaz 2 aylığına Yunanistan'a gideceğini ilan etmişti. Ne söylerse söylesin, annesi onu İsrail'e gitmeye ikna edememişti. Bir kez hayır demişti. Rivka ve ben hayal kırıklığına uğramıştık. Oğlum Brandon da 20'li yaşlarındaydı. Kumral sakin ve bence çok yakışıklıydı. Mühendis olmak üzereydi ama işe başlamadan önce İtalya'da uzun bir tatil yapmak istiyordu. Necef çölündeki bizim kibutsumuza gitseler Rivka'yla ne kadar mutlu olurduk. Glayöl tarlasının ne durumda olduğunu, Şimun ve Dov'un nasıl kadınlarla evlendiklerini öğrenirlerdi. Kızıl tepeler ve vadilerden oluşan romantik fonda Brendan ve Lida birbirlerine aşık olabilirlerdi. Evlenip bizi 3 torun sahibi yapabilirlerdi. Rivka ile torunları paylaşırdık. Genç çift ve çocukları 6 ay Amerika'da, 6 ay İrlanda'da yaşardı. Aslında daha da tuhaf şeyler oldu. Annelerimiz orta yaşlarının sonuna doğru giderek daha mantıklı, otomatik olarak yalan söylenecek değil, konuşulabilecek insanlar haline geldi. Bunu hiç beklemiyorduk. Radyoda 30. evlilik yıl dönümünü kutlayanlar için parçalar çalındığında ya da bir otelde büyük bir kutlama yapıldığını gördüğümüzde bazen üzüntüyle iç geçirsek de temel olarak hayatımızdan memnunduk. 50'lerimizde bakımlı ve 25 yaşımızda olduğumuzdan daha iyi giyimliydik ve pek de fena görünmüyorduk. Koca pazarına çıkacak olsak çok da başarısız olmazdık ama buna ihtiyacımız yoktu. Sevdiğimiz işlerimiz, taptığımız çocuklarımız vardı ve yıllardır sırsız, yalansız bir arkadaşlığı ve bunun ne kadar ender bulunan bir şey olduğunun farkında olmanın bilgeliğini paylaşıyorduk. Bir keresinde bir yerde bir şeye sahip olduğun için ne kadar şanslı olduğunu fark ettiğin zaman aldığın zevkin 2 katına çıkacağını okumuştum. Herkesin elinde kocaman taşlı pırlanta birer yüzük olsa ya da gün batımları her yerde kızıl ya da altın sarısı olsa bunların hiçbir kıymeti olmazdı. Bizim için durum buydu. İkinci kısım. Rivka. Bazen kısa, çok yorucu olmayan konuşmalar yaparım. Bilirsiniz işte. Hani bağış toplamak ya da Max'in şirketini tanıtmak için olanlardan. Bazen ikisi birden olur. Her neyse, yıllar içinde anladım ki bir dinleyici kitlesini ele geçirme konusunda her zaman güvenebileceğiniz 2 konu var. Biri, tatilden önce acı çekmeden nasıl 2,5 kilo verebileceğiniz, ikincisi de arkadaşlığın olumlu gücü. 2,5 kilo verme meselesi kolay. Kahvaltıda ve akşam yemeğinde mango, papaya gibi egzotik meyveler, öğle yemeğinde de ıskara balık ya da tavuk yiyeceksiniz. Bunların arasına genellikle işlerin ters gittiği bir kutu çikolatalı kurabiye ya da bir kutu dolusu dondurma yediğim zamanlara ait hikayeler serpiştiririm. Buna bayılırlar. Ama muhteşem arkadaşım Malka'yla ilgili hikayelerime daha da çok bayılırlar. Asıl adı Maureen olduğu halde ona Malka derim. Onlara Malka'yla nasıl kibbutz'ta tanışıp ömür boyu arkadaş kaldığımızı, aşkın nasıl gelip geçici, arkadaşlığın ise nasıl kalıcı olduğunu anlatırım. Bu arkadaşlık bir bakıma aşktan daha iyiydi. Çünkü çok daha cömertti. Arkadaşınızın başka arkadaşları olmasına itiraz etmez, hatta onu yüreklendirirdiniz. Ama sevdiğiniz kişinin başka sevdikleri olmasına şiddetle karşı çıkar, onun cesaretini kıracak ne varsa yapardınız. Dinleyenlerin başlarıyla onayladığını görürdüm. Ne zaman Malka'dan söz etsem gülümserdim. Kibbutz'ta tesadüfen karşılaşmamızdan sonra birlikte çok iyi zamanlar geçirmiştik. Annem onun tatlı bir Yahudi kızı olduğunu sanıyor, ormanın içindeki bir kaynağa tapınan, çılgın Katoliklerin yaşadığı bir kasabadan geldiği aklına bile gelmiyordu. Yani görmeniz gerekirdi. Arkadaşlarınızı bağrınıza basın derdim onlara ve tatile eş yerine arkadaşla çıkmanın faziletlerini anlatırdım. Eşiniz sizinle resim sergilerine, alışverişe gelmek, bir meydanda oturup gelene geçene bakıp onlar hakkında hikayeler uydurmak istemeyebilirdi ama kız arkadaşınız bunu yapardı. Max'in aile şirketinde çalışmaya başladığımda Max, işin kendime ait kısmını, sanat gezileri, resim dersleri, kadınlar bridge kulübü, okuma grupları oluşturma biçimime hayranlık duymaktaydı. Buna hayranlık duyuyordu ama bana bunu çok mesafeli ve kayıtsız bir şekilde ifade ediyordu. Anlayacağınız, geriye dönüp baktığımda görüyorum ki Max bana insanların üzerine yazılar yazdığı, şarkılar yaptığı ve hayalini kurduğu biçimde hiç aşık olmamış. Başka birine olduğunu da sanmıyorum. Kendi kendime belki de İrlanda'daki Malka'nın kocasının sahip olduğu gibi çok güçlü bir seks dürtüsü yoktur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Hayır, başka birine aşık olmadığına eminim. Yalnızca bizim ilişkimizi bir tür iş ortaklığı olarak görüyordu. O öyle biriydi. Bir süre biraz çaba gösterirsem, daha iyi giyinirsem, zayıflarsam, biraz daha pırıltılı olursam beni sevmeye başlayacağını düşündüm. Tuhaftır ki işlerin böyle yürümediğine beni ikna eden arkadaşım Malka olmuştu. Öyle olsa bütün zayıf, bakımlı ve pırıltılı insanların mutlu olması gerekirdi ve hepimiz biliyorduk ki, çünkü etrafımızda böyle insanlar vardı, çoğu mutsuzdu. Malka beni müthiş pırıl pırıl, keskin zekalı ve buna benzer bir sürü akıl almaz deyimle tarif ediyordu ve ben bunlara inanmaya ve mantıksız bir şekilde her şeyden çok emin olmaya başlamıştım. Geriye dönüp baktığımda çoğu zaman mutluydum. Annemin evlenmem konusunda başımın etini yediği yıllarda mutlu değildim. Yorgunluktan canımın çıktığı, hiçbir şey yemeden günde 10 saat iş yerinde çalıştığım, sonra da sosyal faaliyetlere katıldığım zamanda mutlu değildim. Ama güzel, çok güzel kızım Lida doğduğunda çok mutlu olmuştum ve bu hiç değişmedi. Annemin bana yaptığı rahatsız edici, kalbimi kıran şeyleri yazdığım bir defter vardı ama aynı şeyleri kendim yapmamaya çalıştım. Ama dünya değişmişti. Lida'ya formu bozulmadan önce koca adaylarını değerlendirmesi gerektiğini söylediğimi bir düşünün. Yani bir düşünün. Başka bir gezegende yaşamak gibi bir şeydi. Ve tuhaftır ki annem de bu arada değişmiş, normalleşmişti ve dünya bilgeliğinden nasibini almıştı. Ben gençken ve işime yarayacakken normal veya bilge değildi ama yine de ileriki bir yaşta bunları keşfetmiş olması güzeldi. Malka da annesiyle ilgili benzer şeyler anlatıyordu. Torunu olduğundan beri sakinleşmişti ama ben zaten Bayan O'Brien'in o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. Tabii ki çok batıl inançları vardı ve o yaştaki herkes gibi Rosemore'dakilerin ne düşüneceğini ve ne diyeceğini dert ediyordu ama temel olarak tatlı bir insandı. Malka, Bayan O'Brien'in gençken oldukça korkunç olduğunu söylüyordu. Demek ki o nesil yaşlandıkça iyileşmişti. Malka'nın küçük oğlu Brandon harika bir çocuktu ve kocası tahmin ettiğimizden çok daha kötü çıktığına göre bu iyi bir şeydi. Malka'nın gezgin kocası Declan, okul sekreteri Alan'la gezmeye çıktığı zaman Brandon'la birkaç haftalığına bana kalmaya geldiklerinde çok hoşuma gitmişti. Malka ilk geldiğinde çok üzgündü ve hep ağlıyordu. Evdeyken ağlamadığını söylüyordu. Görümcelerine de kendi annesine onu böyle kötü bir halde görme zevkini tattıramazdı. Ama çocuklar havuzda oynarken o mutfakta ya da bahçede ağlıyordu. Bir keresinde bara gittiğimizde piyanist Declan'la şarkıları olan Mavi Ay'ı çaldığında da ağlamıştı. Başka bir kadından hoşlanabileceğini hiç düşünmemiştim diye ağlıyordu. Bana hep hayatında yalnız benim olacağımı söylerdi. Eğer bir gün onu kaybedeceksem, içki için kaybedeceğimi, mücadelenin içki lisansı olan Callings ile benim ona gösterdiğim ilgi arasında olduğunu düşünüyordum. Barda Malka'nın elini okşadım ve ona kağıt mendil verdim. Mustakbel kocasının düğünlerinden 3 gün önce benim üzerime atlamaya çalıştığını söylemenin sırası değildi. Evlenmelerinden hemen önce ona yardımı olacakken, işine yarayacakken, bu akıllıca olacakken söylemediysem daha sonra söylemenin hiçbir anlamı yoktu. O zamanlar belli ki enerji basmasıdır diye düşünmüştüm. Bu insanları ve kültürlerini bilmiyordum ki. Declan ve arkadaşları için gelinin en iyi arkadaşını duvara kıstırıp öpmeye çalışmak belki de anlam yüklenmeyecek bir şeydi. Yani ya o zaman konuşacak, düğünü ve arkadaşlığımızı mahvedecektim ya da çenemi kapatacaktım. Siz belki de farklı davranırdınız ama ben bu tavrı seçtim ve sürdürdüm. Kendi kendime hep eğer o zaman bir şey söyleseydim, belki de Brandon olmazdı ve Malka'nın hayatı daha da çekilmez olurdu, dedim. Brandon, Malka için harika bir evlat olmuştu. Tamam, öğüt dinlemiyordu ama bugün hangi genç dinliyor ki? Dublin'de babasının yokluğunda büyüdüğü yıllarda Malka'ya hiç sıkıntı yaratmamıştı. Okul taksitlerine katkıda bulunmak için tatillerde çalışırdı. Bir de Max ona seyahat acentelerinden birinde bir iş vermişti. O kadar çok çalışmıştı ki ona tam zamanlı bir iş vermeye hazırdılar. Ben katiyen olmaz dedim arkadaşım Malka'ya. Oğlum mühendis demekten mahrum bırakamayız. Brandon maalesef o yaz Lida ile tanışamadı. Kızım İrlanda'daydı. Lida ve Malka birbirlerini başından beri çok sevmişlerdi ama ben bunu zaten tahmin ediyordum ve hiç şaşırmamıştım. Ben de Brandon'ı çok seviyordum. Hafta sonları bize kalmaya geliyordu. Uyumlu ve rahat bir çocuktu ve babasıyla bir derdi yoktu. Babam her zaman kadınlara aşırı ilgi duyardı. Bir tanesi ona asla yetmezdi demişti bana. Yaşadığını hissetmek için herkesle denemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Başımla onaylamıştım. Haklıydı. Declan'ın yaptığı tam da buydu. Bir şeyler ispatlamaya çalışıyordu. Sen de öyle misin diye sormuştum. Şakayla karışık. Hiç değilim. Bir Ayyaş'ın çocuklarının yeşil aycı olması gibi. Brandon bana onu harekete geçirmek için birinin altında ateş yakması gerektiğini söylemişti. Babam sana da sulanmıştır değil mi Rivka, dedi Brandon. Çok eskidendi. Önemli bir şey değildi dediğimi duydum. Anneme söyledin mi? Yani ayrıldıklarında diye sordu. Hayır dedim. Dediğim gibi önemsememiştim. Onaylarcasına başını salladı. Malka'dan gizlediğim tek şey buydu. Birbirimize her şeyi anlatırdık. Onun benden bir şey sakladığını sanmıyordum ama ona da benim kendisinden bir şey saklayıp saklamadığımı sorsalar hayır derdi. Bana söyleyemeyeceği ne biliyor ya da yaşıyor olabilirdi ki? Tabii ki Max, Malka'nın mustakbel kocasının benim üzerime atladığı gibi Malka'nın üzerine atlamamıştı. Max'ın libidosu düşük derdi annem. Onun uzun yokluklarını açıklamak için. Doğru olabilir. Annem müteşekkir olmam gerektiğini söylerdi. Sanırım bu onun babamla ilişkisi hakkında bilmem gerekenden çok fazla şey ifade ediyordu. Bana göre Max'le sevişmek harika değildi. Sanırım o da aynı şekilde düşünüyordu. Malka, Declan'la sevişmeye bayıldığını ama hamile kalma ihtimalinden dolayı hep endişeli olduğunu söylerdi. Declan'ın kız kardeşlerinin her birinin beşer çocuğu vardı ve bunlara küçük aileler denirdi. Malka çok sık olmamakla beraber seksten söz ettiğim tek insandı. Seks için savaşların çıktığını, cinayetler işlendiğini, ailelerin dağılıp insanların herkese rezil olduğunu düşündüğünüzde anlamak çok güç oluyor. Anladığım kadarıyla Lida çok genç yaşında çok fazla seks yapmıştı. Uzun zaman önce bana bir kadın kliniğine gidip gereken önlemleri aldığını söylemişti. Kendimi anneme bunları söylerken düşündüğümde bayılacak gibi oluyorum ama zaman değişiyor. Ve kim benim Rivka Van Leeuwen'in sanat gezilerinde uzmanlaşmış bir şirketi olacağını ve büyük Max Leeuwen'in karısı olarak itibar göreceğimi düşünebilirdi ki? Birçok kadından farklı olarak ben bir gün bile Max'in beni aldattığını düşünmedim. Bunu bir şekilde biliyordum. Kadınlarla beraberken oğlunun bile fark ettiği gibi her zaman hazır olan Declan'a benzemiyordu. Annemden nefret etmeyip onu seveceğimi, onunla alışverişe çıkmaktan keyif alacağımı kim bilebilirdi ki? Kızımı canımdan çok seveceğimi, yıllar önce tavuk yolarken tanıştığım, Shemon'la evlenmek ve Glayol çiftliği işletmek üzere Yahudi olmaya karar veren Malka'yla arkadaşlığımı sürdürebileceğimi kim bilebilirdi ki? O zamanlar Dov adlı Cezayirli çocuğun ilk hareketi bile yapmasına izin veremeyecek kadar utangaçtım. Lida'nın İsrail'e gitmesini isterdim. Ama tabii ki bunu söylemenin bir faydası yoktu. İsrail'le gurur duyuyorum ama bugünlerde oralarda yaptıklarını onaylamıyorum diyordu. Oraya giderek onlara destek vermeyecekti. Lida böyleydi. Tavır alırdı, meselelerle ilgilenir, sözünü söyler ve dikkate alınırdı. Beğenilecek hatta hayran olunacak bir şeydi bu ama her zaman hayatı kolaylaştıran bir şey değildi. Max bunu tartışmak istemiyordu. Tartışmayı denediğimde hep bir kızı olduğu için şaşkınlığını dile getiriyordu. Bu benim pek işime yaramayan bir tekrardan ibaretti. Çeyrek yüzyıldan sonra artık bu gerçeğe alışmış olmasını beklerdiniz. Böylece o yaz Malka ve kendim için bir gezi düzenledim. Floransa'ya gidecek, sonra da çevre sanat galerisi gezilerinin yorgunluğunu atmak için Sicilya'da deniz kıyısına gidecektik. Çocuklarımızın da Akdeniz'de olduğunu, aynı denizde yüzdüklerini düşünmek çok tuhaftı. Ama onlarla buluşma planı yapmamamız, bize kızmalarına neden olacak bir kıstırma hareketi içinde olmamamız gerektiğini biliyorduk. Annelerimizin kötü, boğucu insanlar olduğu zamanlarda bundan yeterince nasibimizi almıştık. Dizginleri gevşek ve onları özgür bırakma hakkında her şeyi biliyorduk. Onları özlediğimizi bilmeyeceklerdi. Geziye hazırlanmakla öyle meşguldük ki Lida'yı özlemiyordum. Artık iki bavulu seri bir şekilde ve bilimsel olarak toplayabiliyorum. Kadınlara düzenlediğim kahvaltı ya da öğle yemeği konularından biri de akıllıca bavul toplamaydı. İnsanlar buna bayılıyorlardı. Onlara yazıya dökülmüş bir liste hazırlamalarını ve sonra ona küçük bir el feneri, en sevdikleri yastık kılıfı, kapıyı açık tutmaya yarayan küçük bir takoz, bunun ne kadar yararlı olduğunu bilemezsiniz gibi şeyler eklemelerini söylüyordum. İşte tam o sırada dışarıda masmavi bir gökyüzü varken ve ben elbiselerimi bavura yerleştirirken 30 yaşlarında bir adam geldi. Lida'yı arıyor sanmıştım ama hayır, Max'i arıyordu. Max evde değil, akşama gelecek dedim. Ertesi gün Avrupa'ya gidiyordum ve nadiren beraber olduğumuz akşam yemeklerinden birini yiyecektik ve evet, mesajını iletebilirdim. Kim aradı diyecektim Adam, Alexander aradı deyin dedi. Çok üzgünmüş. Benim Floransa'ya ertesi gün değil, o gün gideceğimi sanıyormuş. O, benim o hafta Floransa'ya gideceğimi biliyordu ve ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bir şekilde alarma geçmiştim. Çay içmek istememiş, Max'le ne işi olduğuna dair hiçbir şey söylememiş, çabucak gitmişti. Bugün Alexander geldi dedim o akşam Max'e. Floransa'ya gitmek için yola çıktığımı düşünüyormuş. Max sakin bir şekilde bana baktı. Böyle öğrendiğin için çok üzgünüm dedi. Ne öğrendiğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Malkan'ın dediği gibi hem de hiç. Boş gözlerle ona baktım. Alexander'la ilgili dedi. Birden her şeyi anlamıştım. Her şey yerli yerine oturmuştu. Uzun yokluklar, gizlilik, insan içinde Max'in yanındaki varlığım, ayrı yatak odaları. Sonradan Malka bana iyi davranıp davranmadığımı, istediğim gibi tepki gösterip göstermediğimi sordu. Cevabım evetti. Şoktan dolayı mükemmel davranmıştım. Bütün gece yatağımda gözlerim bir karış açık oturmuş, parçaları bir araya getirmeye çalışmıştım. Tabii ki açıklaması buydu. Nasıl bu kadar kör olabilmiştim? Ama insan bunu tahmin edemezdi ki. Sonra korkarım başkalarının da bildiğini düşünüp endişelendim. Etrafta kocasının başka bir takımda oynadığını fark edemeyen tek salak ben miydim? Saatin tiktakları vurur şafak sökerken herkesin bilmediğine, kendimin de alay konusu olmadığına karar verdim. Bu bana yardımcı oldu. Belki olmamalıydı ama oldu. En azından herkesin alay konusu değildim. Özenle giyindim ve makyaj yaptım. Şoförüm beni onda alacaktı. Max korkunç görünüyordu. Yüzü bembeyaz, saçları darmadağınıktı. O da uyumamıştı. Bana cezalandırılacağını bilen bir köpek yavrusu gibi bakıyordu. Ne yapacaksın diye sordu korkuyla. Planlarımı sana döndüğümde anlatacağım Max. Sakin, nazik ve biraz mesafeliydim. Floransa'ya ve Malka'ya ulaşana kadar her şeyi, ağlamayı, sövüp saymayı, sorgulamayı ve öfkeyi bir kenara bıraktım. Malka hemen anladı, onu kandırmak mümkün değildir. Biraz içki koydu ve ona her şeyi tek tek anlattım. O tatilde beraberce Max'e bağırmak, ağlamak, onu öldürmeye, dava etmeye, her şeyini elinden almaya karar vermek dışında bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum. Onu afişe edecek, gülünç duruma sokacak ya da asil davranıp bunu umursamadığımızı söyleyecektik. Sicilya'ya vardığımızda yorgunluktan ölmüştük. Bir araba kiraladık ve adayı dolaştık. Masmavi denizde yüzdük ve içebileceğimizi sandığımdan çok daha fazla şarap içtik. Gerçek hayata döndüğümde detoks yapmak gerekecek dedim. Geri dönmeyi aklıma getirmeyi hiç istemeden. Ofisini araman gerekmiyor mu dedi Malka. Normal şartlarda cep telefonum açıktır ve her yerden e-postlarımı alırım. İş yerimde işler rahatsız edici bir biçimde bensiz de yolundaydı. Lida'dan bir e-posta vardı. Babam İtalya'nın neresinde olduğunu bilmediğini, iş yerindekiler aramaya söz verdiğini ama aramadığını söylediler. Yani bu benim hatam değil. Planımın değiştiğini ve İsrail'e gideceğimi söylemek için sana her yerden ulaşmaya çalıştım. Roma'dan Brandon'la karşılaştım. Hep orada buluşmayı istemiştik. Son 2 yıldır görüşüyor ve sık sık buluşuyoruz. Siz yaygara yapmayın. Biz de söylemeden önce emin olalım diye sana ve Malka'ya söylemedik. Şimdi eminiz hem de çok. Ve annesi teknolojiden habersiz olduğu ve bir güvercinin ona mektup getirmesini beklediği için Brandon benden annesine haber vermeni istememi rica etti. Kültür, gelenek, tarih, farklılıklar gibi zırvalarla ilgilenmiyoruz. Anneannem ve dedemle durumu sen halledersin, değil mi? Şimdiye kadar her konuda mükemmel oldun. Brandon da kendi annesiyle ilgili aynı şeyleri düşünüyor. Bize şu lanet olası Glayol çiftliğinin nerede olduğunu söylerseniz orayı bulup, eğer şartlar farklı olsaydı babamız olabilecek adamları inceleyeceğiz. Malka ve ben mektubu ezberlemiştik. Her şeyi değiştiren ve anlamlı hale getiren böyle bir mektubu siz de olsanız ezberlerdiniz, değil mi?